Ayrım 6. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erik Maria Remarque. Sayfa 71. 5. Bölüm. Her bir biti ayrı ayrı öldürmek usanç verici, sonsuz bir iş. Meretlerin kabuğu sert mi sert, tırnakların arasında ezip kırmak da öylesine uzun sürüyor ki insan gına getiriyor. Sonunda Caden yeni bir yol buldu. Bir papuç boyası kutusunun kapağına telden ayak yaptı. Altına da bir mum yaktı. Şimdi bitleri tutup tutup bu küçük tavanın içine atıyoruz. Çat diye çatlayınca işleri tamam. Gömleklerimizi çıkarıp dizlerimizin üzerine koymuş, çıplak gövdelerimizi güneşe vererek oturuyoruz. Ellerimiz işleyip duruyor. Halen bitleri özellikle cins şeyler. Başlarının üzerinde bir kızıl haç var. Hale bunları Torhut'ta hastaneye girdiği zaman kaptığını söylüyor. Bu bitlerin o hastanedeki cerrah generalin özel bitleri olduğunu ileri sürüyor. Kutu kapağının içinde yavaş yavaş birikmekte olan yağla postallarını cilalayacakmış. Yaptığı bu espri kendisinin öyle hoşuna gidiyor ki tam yarım saat kahkahalarla gülüyor. Gel gelelim bizi güldürmekte bugün pek başarılı olamıyor. Bizim aklımız fikrimiz bambaşka yerlerde. Söylentinin aslı çıktı. Himmelstoss geldi. Dün boy gösterdi. Çok iyi tanıdığımız sesini gene duyduk. Denildiğine göre kamptaki acemi yerlerden iki tanesini o sürülü tarlada talim ettirirken biraz fazla ileri gitmiş. Oradaki nüfuzlu bir adamın oğlu onu haberi olmadan gözetleyip dururmuş. Böylece Himmelstoss'un saltanatı sona ermiş. Burada Himmelstoss birçok sürprizlerle karşılaşacak sanırım. Caden onu görünce neler söyleyeceğini saatlerden beri düşünüp taşınıp duruyor. Hale o kocaman ellerine bakıyor, sonra bana göz kırpıyor. Assubaya attığımız kötek Hale Vestus'un hayatının en heyecanlı ve zevkli anlarından biri olmuş. Çoğu zaman o geceyi rüyalarında gördüğünü bana söyledi. Krop kim bilir nereden bir çanak dolusu fasulye uydurmuş. Müller'in gözleri hep fasulyelerde. Ağzının suları aktığı belli ama kendini tutuyor. Albert diye soruyor. Kendini gene ansızın barış devrinde bulsan ne yapardın? Albert Krop kısaca bir daha barış olmayacak diyor. Müller ama olduğunu tut diye direniyor. Ne yapardın? Krop önce şuradan çıkar giderdim diye homurdanıyor. Orası elde bir. Ya sonra? Albert içer içer sarhoş olurdum diye cevap veriyor. Saçmalama ben ciddi konuşuyorum. Krop ben de ciddi konuşuyorum diyor. İçip sarhoş olmaktan başka ne var? Bu konu Kaczynski'yi de ilgilendirdi. Biraz para ödeyerek Krop'un fasulyelerinden aldı. Birkaç tanesini yedi, sonra biraz düşünceli bir tavırla konuştu. İlkin içip sarhoş olabilirsin ama ondan sonra sanırım önüne çıkan ilk trene binip evine, ananın yanına döneceksindir. Barış zamanı ha? Ah Albert! Elini muşamba ceketinin cebine soktu ve bir fotoğraf çıkarıp herkese gösterdi. Bizim ihtiyarlar! Sonra resmi gene cebine sokarak bir küfür savurdu. Allah kahretsin şu savaşı. Ben ona döndüm. Senin için konuşmak kolay. Sen ne yapacağını biliyorsun. Karın var, çocukların var. Kat doğru diye başını salladı. Onların geçimini sağlamak zorundayım. Hepimiz gülüyoruz. Senin ailen aç kalmaz Kat. Nasılsa onlara yiyecek bir şeyler bulursun sen. Gel gelelim Müller'in aklı bu konuya takılmış bir kere. Sormadıkça içi rahat etmiyor. Hale! Barış zamanı olsa sen ne yapardın? Ben olsam bu lafları açtığın için senin kıçına bir tekme indirirdim diye araya girdim. Ne zaman barış olacak sanıyorsun? Müller kısaca balık kavağa çıktığı zaman diye cevap veriyor. Sonra gene Hale Vestus'a dönüp aynı soruyu soruyor. Vestus dalmış olduğu düşlerden uyandı kafasını sallayarak. Yani savaş sona erdiği zaman mı demek istiyorsun diye sordu.
Aynen öyle demek istiyorum, tam üstüne bastın. ''Ey, kadın da olacak bu barış zamanında değil mi?''
Hale dudaklarını şapırdatıyor.
''Elbet olacak.'' Hale ''Vay anam'' diyor ve yüzü yumuşayıveriyor. ''Şöyle tombul bir karı bulurdum kendime. Eti budu yerinde cins bir hizmetçi kızı. Yakaladığım gibi doğru yatağa atardım. Bir düşünün çocuklar, sahici bir kuş tüyü şilte, yaylı yaylı bir somya. Gayrı bir hafta ayağıma don giymezdim.''
Hepimiz susuyoruz. Vestus'un çizdiği tablo öylesine nefis ki tüylerimiz zevkten diken diken oluyor. Sonunda Müller kendini toparladı ve gene sordu. Daha sonra ne yapardın?
Bir sessizlik. Hale her zamanki gibi konuşmakta güçlük çekerek cevap verdi. Az subay olabilseydim orduda kalırdım. Emekliye ayrılana dek askerlik yapardım.
Ben hayır, sen kafadan biraz çatlaksın galiba diye bağırdım.
O ise gülümseyerek sen hiç bozkırlarda kök sökmek işini denedin mi diye karşılıkta bulundu. Dene bir kez.
Siper kazmaktan beter değildir ya.
Hayıl geviş getirerek gülümsüyor. Ama daha uzun sürer, kurtuluş da yoktur.
Ama birader, ne olsa ordudan iyidir.
Hayıl bir bakıma diye cevap verdi ve ağzı açık olarak gene hayallere daldı.
Onun düşüncelerini okur gibiyim. Bozkırların ortasında sefil küçük bir kulübe, sabahtan akşama dek her türlü havada alın teri dökmek, 3 kuruşluk ücret, pis işçi tulumları.
Sonra Hayıl Vestus anlatmaya başladı. Barış zamanında askerliğin hiçbir yükü yoktur ki, her gün yemeğin önüne gelir, yoksa kıyametleri koparırsın. Adama yatak verirler, her hafta temiz çamaşır verirler, centilmenlere yaraşır. Akşamleyin de salıverirler, başını alır gidersin bir meyhaneye.
Besbelli bu düşünce Hale'ı adam akıllı sarmış, sanki büyülemiş.
12 yıl sonra da emekli maaşını alır, böyle polis olursun. O zaman bütün gün elini kolunu sallaya sallaya dolaşırsın.
Anlatırken adam akıllı heyecanlanıyor.
Bir düşün göreceğin itibarı. Her gittiğin yerde bedava içki. Polisle iyi geçinmeyi herkes ister.
Kat ama senin assubay filan olacağın yok ki Hale diye onun sözünü kısa kesti.
Hale uzgun bakışlarla ona baktı, sesini çıkarmadı. Besbelli aklı hala durgun köy akşamlarında.
Duru güz geceleri, pazar sabahları, köy kilisesinin çanları, hizmetçi kızlarla geçirilen saatler, domuz pastırması, arpa çorbası, meyhanedeki şen akşamlar. Bu anılardan kolay kolay vazgeçmeyecek.
''Ne olmayacak sorular soruyorsun sen de?'' diye söyleniyor. Gömleğini ve ceketini giyip düğmelerini ilikliyor.
Bu kez Krop Caden'e dönerek ''Sen olsan ne yapardın Caden?'' diye soruyor.
Caden'in aklı fikri tek bir şeyde ''Himmelştos'un gereğine bakardım'' diye cevap veriyor.
Anlaşılan Himmelştos'u bir kafese kapayıp her sabah sopadan geçirmek Caden'in başlıca isteği.
Krop'a dönerek ''Ben senin yerinde olsam ne yapar yapar teğmen olurdum'' diyor. ''Ondan sonra da hınzırın anasından emdiği sütü burnundan getirirdim.''
Müller sorgucu melek gibi ''Yasen Dettering'' diye herkesi sorgudan geçirmeye devam ediyor. ''Okul öğretmeni kesilmiş canına yandım.''
Dettering az konuşan bir adamdır. Müller'in sorgusuna cevap olarak gözlerini gökyüzüne çeviriyor ve tatlı bir cümle söylüyor.
''Hemen harbanımı kaldırırdım.''
Sonra yerinden kalkıyor ve yürüyüp gidiyor. Dettering'in içi rahat değil, çiftliğe karısı bakıyor, çaresiz. Atlarından 2 tanesine hükümet daha şimdiden orduda kullanılmak üzere el koymuş. Dettering bulabildiği bütün gazeteleri okuyor. Acaba kendi memleketi olan Oldenburg şehrinde yağmur yağıyor mu, yağmıyor mu? Öğrenmeye çalışıyor.
Daha samanlar savrulmamıştı.
Tam bu sırada Himmelstoss göründü. Dosdoğru bizim oturduğumuz yere geldi.
Caden'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Boylu boyunca sırt üstü çimenlere uzandı ve gözlerini kapadı.
Himmelstoss biraz kararsız, adımları yavaşladı ama gene de yanımıza kadar geldi. Hiç kimse ayağa filan kalkmadı.
Krop başını çevirerek merakla onun yüzüne bakıyor.
Himmelstoss önümüzde durdu, bekledi. Bizden ses seda çıkmayınca kendisi ''Ey!'' dedi.
Birkaç saniye geçti. Anlaşılan herif ne yapmak gerektiğini pek kestiremiyor. Herhalde içinden gene bize talim ettirmek geliyordur. Ama cephenin bir eğitim alanı olmadığını daha şimdiden öğrenmişe benziyor. Sonunda içimizden birini seçip konuşursa bir karşılık alabileceğini düşünmüş olacak ki en yakınında oturan Krop'a dönüyor.
''Ey, demek sen de buradasın ha?''
Ama Albert'in onunla çene çalmaya hiç niyeti yok.
''Senden önce geldim ben de'' diye ters ters cevap veriyor.
Adamın kızıl bıyıkları titriyor.
''Beni tanımadınız galiba ha?''
Caden şimdi gözlerini açtı. ''Ben bal gibi tanıdım seni.''
Himmelstoss ona döndü. ''Caden öyle mi?''
Caden başını kaldırdı.
''Öyle ya, sen kimsin, öğrenmek ister misin?''
Himmelstoss biraz afallamış durumda. ''Ne zamandan beri böyle senli benli olduk?'' diye burun kıvırıyor.
''Sizinle birlikte çöplüklerde dolaştığımı hiç hatırlamıyorum.''
Duruma ne anlam vereceğini bilemiyor. Böyle açıktan açığa bir düşmanlık beklememiş olduğu belli. Tetikte duruyor. Ne olsa kulağını büken, fiyakasını bozan olmuş.
Çöplük konusundaki sözler Caden'i öylesine çileden çıkarttı ki bizimki eni konu hazır cevap oldu çıktı.
Tabii hatırlamazsın, çünkü o çöplükte yalnızdın sen.
Himmelstoss köpürmeye başlamıştı ama Caden onun konuşmasına meydan vermedi. Başladığı işi bitirmeye niyet etmiş.
Ne olduğunu, kim olduğunu öğrenmek istemez misin sen? Köpoğlu köpeksin sen. Bunu sana söylemek için ne zamandan beri can atıyorum.
Aylardan beri özlediği zevke erişmenin sevinci Caden'in o domuz gözü gibi küçük donuk gözlerini parlatıyor. Tükürür gibi köpoğlu köpek diye tekrarlıyor. Bu kez Himmelstoss açtı ağzını.
Sen kendini ne sandın çamur parçası, tezekçi ustası sen de. Kalk bakalım ayağa. Az subayındır karşında duran, selam çak bakalım.
Caden gülümsemeden göz kırpıyor.
Cehennemin dibine değin yolun var Himmelstoss.
Himmelstoss ordu yönetmeliklerinin sanki kitabı kesilmiş, ateş püsküren bir kitap.
Az subay değil, salt kaizermişçesine oruzlanıyor. Caden, sana az subayın olarak emrediyorum, kalk ayağa.
Caden, başka bir arzunuz var mı efendim diye soruyor.
Emrime boyun eğecek misin, eğmeyecek misin?
Caden böyle durumlarda verilmesi alışılmış olan o klasik ve uluslararası cevabı veriyor. Aynı zamanda da eliyle arka tarafını yelpazeliyor.
Himmelstoss, askeri mahkemeye sevk edeceğim sizi diye bağırarak hışımla uzaklaşıyor.
Onun subaylar odası yönünde gözden kayboluşunu seyrettik. Hale ile Caden makaraları koyuverdiler. Hale öylesine güldü ki çenesi yerinden çıktı. Ağzı açık şaşkın şaşkın baka kaldı. Albert onun çenesini yumruk atarak yerine oturttu.
Kattasalı herif rapor ederse halimiz duman.
Caden rapor eder mi dersiniz diye sordu.
Eder elbet diye cevap verdim.
Kat en aşağı 5 gün ağır hapis yatacaksın diyor. Ama Caden oralı değil.
İçeride 5 gün demek 5 günlük dinlenme demektir.
Ya kaleye gönderirlerse? Şu müller her ihtimali hesap eder.
Vallahi bana göre hava hoş. Bu arada savaş bitmiş olur.
Caden geniş adamdır. Olur olmaz şeyi dert etmez kendine. Yalnız sıcağı sıcağına ele geçmek istemiyor. Hale ve Layer ile birlikte çıkıp gidiyor. Müller hala bina okumakta. Gene Krop'a soruyor.
Albert, şu anda evinde olsan ne yapardın?
Krop biraz öncekine oranla daha keyifli olduğundan Müller'in oyununa katılıyor.
Kaç kişiydi bizim sınıf?
Saydık, 20 kişiden 7'si ölmüş, 4 yaralı, bir tanesi de çıldırdı, tımarhaneye kapadılar.
Müller, 3 tanemiz teğmen oldu diyor, bir daha Kantorek'in palavrasına pabuç bırakırlar mı dersin?
Sanmıyoruz, teğmen olmadığımız halde biz bile Kantorek'e boş veririz bundan sonra. Albert Krop okul günlerini anarak William Tell şiirindeki üçlü temadan ne anlıyorsunuz diye soruyor ve kahkahaları basıyor.
Müller de ciddi ciddi Göttingen'deki şiir kurumunun amacı neydi diye sordu.
Ben de araya katılıyorum. Kabak kafalı Charles'ın kaç tane çocuğu vardı?
Müller, sen hiç adam olmayacaksın Baumer diye gürlüyor.
Krop Zana Savaşı kaçta oldu diye öğrenmek istiyor.
Ben sende aydın kafası yok Krop, lütfen otur aşağı diye söyleniyorum.
Müller gözünde sözüm ona kelebek gözlük varmış da onu çıkarıyormuş gibi yaparak soruyor.
Lycurgus'a göre devletin en önemli 3 görevi hangisidir?
Benim de soracaklarım var.
Hangisi doğrudur? Biz Almanlar dünyada Allah'tan başka kimseden korkmayız mı? Yoksa biz Almanlar dünyada bir Allah'tan korkarız mı?
Müller Melbourne şehrinin nüfusu kaç diye soruyor.
Ben öfkeleniyorum. Bunu da bilmezsen hayatta nasıl ilerleyebilirsin?
Albert birleşmek ne demektir diye soruyor. Bütün bu safsatadan pek azı aklımızda kalmış. Zaten öğrendiklerimizden hangisinin hayrını gördük ki? Okulda hiç kimse bize fırtınalı ya da yağmurlu havada nasıl sigara yakılacağını öğretmedi. Islak odunlarda ateş yakmanın kolayını öğreten olmadı. Süngüyü karşımızdakinin karnına saplamak gerektiğini, böğrüne saplarsak süngünün kaburgalara takılıp kalacağını okulda bir kez bile anlatmadılar bize.
Müller dalgın dalgın konuşuyor. Ne yararı var? Gene dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına gitmek zorundayız.
Bence gene okula gitmemiz olmayacak bir şey.
Belki özel bir sınava sokarlar bizi.
Buna da hazırlanmak gerek. Hem imtihana girdin geçtin diyelim, sonra ne olacak? Yüksek okul daha mı iyi yani?
Biraz daha iyi olsa gerek. Ama ne de olsa insana bütün öğrettikleri martavaldan ibaret.
Krop da benim gibi düşünüyor.
İnsan bir kez cepheyi görüp geçirdikten sonra okulu nasıl ciddiye alır?
Müller sanki kantor ekmiş gibi direnerek ama ne de olsa insanın bir mesleği olması şart diyor.
Albert Krop bıçağının ucuyla tırnaklarını temizlemeye başladı. Onun bu kibarlığına şaştık kaldık. Ama meğer dalgınlığındanmış. Biraz sonra bıçağını kaldırıp yeniden konuşmaya başlıyor.
Evet, mesele orada. Cut, Detering, Hale gene işlerinin başına dönecekler. Bıraktıkları yerden ele alacaklar. Himmelstoss da öyle. Ama biz hiç iş sahibi olmadık ki. Nasıl alışacağız iş güç sahibi olmaya bundan sonra?
Ve eliyle cepheye doğru işaret ediyor. Ben kişisel bir gelirimiz olsa gider kendi başımıza bir orman içinde otururduk diyorum. Ama der demez bu gülünç düşünceden utanıyorum. Müller peki ama ne olacak geri döndüğümüz zaman diye ciddi bir kaygıyla soruyor.
Krop omuz silkiyor bilmem hele bir dönelim de görürüz elbet.
Hiçbirimiz savaştan sonra ne yapacağımızı kafamızda canlandıramıyoruz.
Ne yapabiliriz ki diye soruyorum.
Krop bezgin bir tavırla ben hiçbir şey yapmak istemiyorum diye cevap veriyor. Nasıl olsa bir gün gelip öleceğiz ne önemi var? Hem zaten döneceğimizi sanmıyorum ki.
Sırt üstü dönüp yattım sonra biliyor musun Albert diye mırıldandım. Barış sözünü duymuyor muyum? Başım dönüyor, sarhoş oluyorum. Eğer bir gün gelir gerçekten barış olursa bana öyle geliyor ki aklı hayale gelmedik bir şeyler yapmak isterim. Öyle bir şey ki şu çöplükte süründüğümüze değsin. Ama nasıl bir şey bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da şu. Meslekmiş, okulmuş, maaşmış bunların hepsi midemi bulandırıyor benim. Bunlar iğrenç şeyler. Hiç anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum Albert.
Ansızın gözüme her şey karma karışık, her şey umutsuz görünüverdi. Krop da aynı duygular içinde.
Çok güçlük çekeceğiz geri dönünce ama geridekilerin hiçbiri bunu umursamıyor. 2 yıl mermiler, bombalar altında yaşamak. İnsan bu yılları hayatından çorap çıkarır gibi çıkarıp atamaz ki.
Okul çağındayken savaşa giden bütün gençler için durumun aynı olduğunu düşünüyoruz. Kişisine göre kiminin bu güçlüğü daha az duyacak, kimimiz daha çok. Ama bizim kuşağın ortaklaşa derdi bu. Albert bu düşüncemizi en iyi dile getiriyor.
Savaş bizim için her şeyin tadını tuzunu kaçırdı. Biz bir işe yaramayız artık.
Hakkı var, genç değiliz biz artık. Dağları devirmek, dünyayı fethetmek isteğimiz kalmadı. Tam tersine kaçıyoruz. Kendi kendimizden, yaşadığımız hayattan kaçıyoruz. 18 yaşındaydık. Tam yaşamayı ve dünyayı sevmeye başlamıştık. Bizi bu dünyayı mahvetmekle görevlendirdiler. İlk bomba bizim yüreğimizin içinde patladı. Çalışma, çaba, ilerleme dünyasıyla ilişkimiz kesildi. Böyle şeylere inanmaz olduk. Biz yalnızca savaşa inanıyoruz artık.
6. ayrımın sonu. Sayfa 83.